إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlere, Mü'min suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle kör olanların kıyameti mümkün görmediklerini bize anlatmıştı. Kör olanla gören bir olur mu? Kalbindeki gözü körleşmiş olanlarla, hakikatleri göremeyenlerle görenler bir olur mu? Göklere ve yere bakmayan ve oradaki kudreti görmeyenlerle görenler bir olur mu? Göklere ve yere baksaydılar Allah'ın kudretini göreceklerdi ve böyle bir Allah için zor diye bir şeyin olmadığını da anlayacaklardı. Anlamak isteselerdi Allah onlara anlatırdı. Görmek isteselerdi bakarlardı. Görmek istemediler, o yüzden de bakmadılar. Baksalardı göreceklerdi. Görselerdi daha da bakacaklardı. Ama onlar hakikatlere karşı gözlerini kör ettiler. Summun bukmun umyun fehum la yerciun. Kör olmak istediler ve kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Onlar hakikatlere karşı hep karşı koymuşlardır. Ve hakikate dönmek istememişlerdir. Allah Azze ve Celle'yi onun kudretinde bir nakısa gördüklerinden değil. Kainata şöyle bir bakan insan, acaba Allah şunlara gücü yetiyor da şuna da gücü yeter mi gibi bir tereddüde kapılmaz. Böyle bir tereddüde kapıldım diyen yalan söylüyor. Kainata bakan bir insan, Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu çok güzel görecektir. Bir sinekteki harikaları görecek. Ne kadar sinek var, ne kadar karınca var, ne kadar balık var. Ne kadar varlıklar var, ne kadar yıldızlar var, ne kadar galaksiler var. Daha galaksileri bile sayamıyoruz. Her galakside yüzlerce milyar yıldız var. Bunların etraflarında gezegenleri var, uyduları var. Bunların her birinin arasında trilyonlarca kilometre mesafeler var. Her birinde sayamayacağımız kadar varlıklar var. İnsanın aklına sığmayacak büyük bir kainat. Allah Azze ve Celle insana hiçbir mazeret bırakmadı. Eğer bu kadar varlık yaratmasaydı, icabında bazı insanlar derdi ki, ya Rabbi, çok az yarattığın için senin kudretinden şüphe ettim, o yüzden ahirete iman etmedim. Çok yaratsaydın, beni teslim alacak kadar, teslim olmamı sağlayacak kadar, evet, inna Allah ala kulli şeyin kadirdir, gerçekten de öyledir diyeceğim kadar, senin bütün her şeye kudretini yettiğini anlayacağım kadar, bana gösterseydin, ben de bir tereddüt, bir şüphe olmazdı. Ama sen az yarattın, o yüzden ben de tereddüt hasıl oldu diyemeyecekler. Bazen sorarlar, insana bir dünya yeter, haydi bir de güneş olsun. Fakat bu kadar sayamayacağımız kadar yıldızlar, gezegenler, bu kadar galaksiler neden yarattı Allah? Hikmetleri çoktur. Hepsini bilemeyiz. Belki orada başka varlıklar da var. Bilemiyoruz. İşaretler var ama kesin olarak bilemiyoruz. Belki meleklerin Subhanallah demesi için bilemiyoruz. Oralardaki varlıklar, onlar da Allah'a tesbih etsinler diye belki. Melekler oraları görsün, cin taifeleri görsün. Belki onlar Subhanallah desinler diye. Ama insan da bunları görüyor aslında. İnsanın da hiçbir tereddüdünün kalmaması için aynı zamanda. Bu kadar çok varlığın yaratılması, insanın hiçbir tereddüdünün kalmaması için. Kainata şöyle bir baktığı zaman insan, Allah Azze ve Celle'nin kudretinin nihayetinin olmadığını anlar. Göremeyeceğimiz kadar küçükleri de yaratıyor. Onlara da bir nizam koymuş, bir düzen koymuş. Onlar da kendilerince bir hayatları var, bir nizamları var. Göremeyeceğimiz kadar küçükler de bu şekilde, göremeyeceğimiz kadar büyükler de bu şekilde. Hepsinin bir kuralı var. Bir kanuna tabidirler, özgür değiller, rastgele olmuyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle insanlara kudretinin sonsuzluğunu göstermek istiyor ve hiçbir tereddüde mahal bırakmıyor. Ve hiçbir mazeret bırakmıyor. Ya Rabbi anlayamadım dememize fırsat vermiyor. Ya Rabbi ben bilim adamı değildim. Ben astronomi uzmanı değildim. Ben matematikçi değildim. Ben doktor değildim. Ben biyolog değildim dememize fırsat bırakmıyor. Hiçbir şey olsan bile, dağdaki çoban da olsan, bakabilirsin yeryüzündekilere, anlayabilirsin. Bakabilirsin gökyüzüne, Subhanallah diyebilirsin ve kalkıp o kudrete secde edebilirsin. O kudretin sonsuz olduğunu anlayabilirsin. Hiçbir mazeretin yok. Okuma yazma bilmeyen bir adam olsan bile, aklın varsa, gözlerin varsa, kulakların varsa hiçbir mazeretin yok. İşte bu kadar çok varlıkların yaratılmasının bir sebebi de bu. İnsanın hiçbir mazeretinin kalmaması ve aynı zamanda insanın büyük bir imana sahip olabilmesi. Büyük bir kainat insana büyük bir iman verilmesini sağlar. Kainatın sonsuzluğunu gördüğü zaman, mahlukatın sonsuzluğunu gördüğü zaman insanda büyük bir iman hasıl olur. İşte bir hikmeti de o. Fakat bütün bunları hiçbirini görmek istemez ve kıyamet kopacak da insanlar tekrardan mı yaratılacak der. Toprak olduktan sonra mı yeniden mi yaratılacağız der. Olur mu öyle şey der. Halbuki her gün ölülerin dirildiğini gündelik hayatında da görmektedir. Hakikatte her gün ölüler dirilmektedir ve kendisi de bunu görmektedir. Yemiş olduğunuz ekmek defalarca ölmüş olan buğdaydan yapılıyor. Buğday kuruyor tarlada, onu biçiyorlar. Ölmüş olan buğdayı, kurumuş olan buğdayı biçiyorlar, değirmende öğütüyorlar, bir kez daha öldürüyorlar. Sonra fırında pişiriyorlar, bir kez daha öldürüyorlar. Yiyoruz onu, bir kez daha öldürüyoruz. defalarca öldürülmüş olan bu cansız buğdaydan vücudumuzda canlı hücreler meydana geliyor. Her gün vücudumuzda milyonlarca hücreler ölüyor, onların yerine canlıları geliyor. Bu canlı hücreler nereden geliyor? O yediğimiz cansızlardan geliyor. Hakikatte her gün görüyoruz bunu. Ölülerin dirildiğini, o ölmüş olan buğdayın vücudumuzda dirildiğini, et olduğunu, tırnak olduğunu, saç olduğunu, dalak olduğunu, böbrek olduğunu, kalp olduğunu, gözümüze ışık olduğunu aslında her gün görüyoruz. Bunları görmek istemeyen adama kör denmez de ne denir? Allah Azze ve Celle la te'amel ebsar buyuruyor. Kafanızdaki bu gözler kör olmaz. Velakin te'amel kulub elleti fissudur. Aslında kör olan sizin göğüslerinizdeki kalplerdir. Hakikatte kör olanlar onlardır. Kalbiniz kör olur yani. Gözünüz değil. Aslında insan kalbiyle kör ise o gerçekte kördür. Gözleri açık olsa bile ama kalbi kör değil ise, gözleri kör olsa bile ona kör denmez. Allah Azze ve Celle öyle söylüyor çünkü. Hakikatte kör olanlar, gözü kör olanlar değil, kalbi kör olanlardır buyuruyor. Neden insan bu kadar kör olmak ister? Özgür yaşamak için. Ahireti kabul etmek istemez. Çünkü o zaman özgürlüğünden feragat edecek, öyle düşünür. Özgür yaşayabilmek için ahirete inanmak istemez. Çünkü eğer ahiret varsa o zaman Allah'ın dünyasında Allah'ın istediği gibi yaşamak zorunda kalacak. Allah'ın emirlerine göre yaşamak zorunda kalacak. O ise nefsine göre yaşamak istemektedir. O hiçbir haram olsun istemiyor. Kendisine hiç kimsenin karışmasını istemiyor. Özgür olmak istiyor. Peki Allah'a karşı özgür olmak isteyenler hakikatte özgür oluyorlar mı? Gerçekten de özgürleşiyorlar mı? Nefislerinin kölesi oluyorlar. Şeytanın kulu oluyorlar. İnsanların kulu oluyorlar. Hakikatte özgür olamıyorlar. En fazla özgür olanlar yalnız Allah'a teslim olmuş olanlardır. Yalnız Allah'a teslim olunca insan şeytana teslimiyetten kurtulur. Allah'a teslim olan insanlara teslim olmaktan kurtulur. İdeolojilere teslim olmaktan kurtulur. İnsanların kafalarından koydukları kanunlara, fikirlere, kriterlere, medeniyetlere, medeniyetsiz medeniyetlere teslim olmaktan kurtulur. Allah'a teslim olan nefsine teslim olmaktan kurtulur. Allah'a teslim olmayan milyonlar, milyarlara teslim olur. Nefsi onu her şeye teslim eder. Nefis onu esareti altına alır. Artık o nefsinin kulu kölesi olmuştur. O yüzden Kur'an böyleler hakkında buyurur. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَانٍ. Gördün mü o kimseyi ey Resulüm? Onun bir tek ilahı var. O da onun nefsidir. Başka bir ilahı yoktur. O belki başka ilahlara taptığını zannediyor ama hakikatte onun bir tane ilahı var. O da onun nefsidir. Hakikatte o putlara tapıyor gibi görünüyorsa da aslında nefsine tapıyor. Şeytana tapıyor gibi görünüyorsa da hakikatte nefsine tapıyor. İnsanların peşinden gidiyormuş gibi yapıyorsa da hakikatte kendi nefsinin peşinden gidiyor. Dolayısıyla aslında onun ilahı sadece nefsidir. Gördün mü o kimseyi? Allah'a kul olmayacaktı. Özgür olacaktı ama nefsinin kulu kölesi oldu. Gördün mü o kimseyi ey Resulüm? Özgür olmak için ahireti inkar edip Allah'ın kudretini inkar ettiler. Halbuki kainat onlara Allah'ın kudretini gösteriyordu. Onlar onu görmek istemediler. Ve sonra ceza amelin cinsinden geldi. Onlar özgür olmak istiyorlardı ya, Allah Azze ve Celle onları köleleştirdi. Şeytanın kulu oldular, nefislerinin kulu oldular, insanların kulu oldular. Hani özgür olacaklardı? Ceza amelin cinsinden özgür olmak isteyeni Allah daha da köleleştirdi. Allah'a karşı mı özgürlük? Madem bu kadar özgürlük meraklısısın, nefsine karşı özgür olsana. Gerçek yiğit nefsine karşı yiğit olandır. Madem özgürlük meraklısısın, insanlara karşı meydan oku. Neden Allah'a meydan okuyorsun? Madem özgürlük meraklısısın, neden şeytana itaat ediyorsun? Ona teslim olmuş oluyorsun. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu kitabıyla aslında insanı olabileceği kadar özgürleştirmektedir. İnsan kitaba uydukça özgür olur. Çünkü başka şeylere kul olmaktan kurtulması ancak kitaba uymasıyla mümkündür. Çünkü insan ancak nefsinin esaretinden kutsi bir kaynağa sarılmak suretiyle kurtulabilir. Kutsi bir kaynağa sarılmayan adam nefsine esir olmaktan da kurtulamayacaktır. Çünkü nefis kuvvetlidir. Bir şeyler isteyecek. Nefsini ve şeytanını yenebilmesi için kutsi bir kaynağa dayanması lazım. Allah'a dayanması lazım. Rabbim izin vermiyor demesi lazım. Rabbim izin vermiyor diye böyle bir anlayışa sahip olduğu zaman, böyle bir imana sahip olduğu zaman ancak böyle bir kutsi kaynağın emriyle nefsine hakim olabilir. Aksi halde nefis kendisine galip gelecektir. Bilim ona hiçbir zaman galip gelemez. Bilim onun nefsine hakim olmasını sağlayamaz. Tıp adamı talebelerine ders verir, tıp profesörü. İçkinin zararlarını anlatır, sigaranın zararlarını anlatır, kendisi de içer. Neden? Demek ki bilim kendisine hakim olamıyor. Demek ki bilim, bilim adamına yol gösteremiyor. Gösterse de nefsine hakimiyet sağlayamıyor. Yanlış olduğunu biliyor ama yine yapıyor. Sahabeye bakın, hakiki imana ulaşmış olanlara bir bakın. Dağdaki çoban olsa bile, okuma yazma bilmese bile, Rabbim bunu haram etti mi? O halde mesele yok deyip ağızlarından tükürüvermişlerdi. Onlar bir şey bilmiyorlardı belki. Tıbbın tersinden haberleri yoktu belki. Ama Rabbim mi bunu haram etti? O halde o yetkili olandır. Yetkili bir Rabbe inananlar, kanun koyma yetkisine, haram kılma yetkisine sahip olan bir Allah'a inananlar, onlara Allah yasak dediği zaman akan sular durmaktadır. Bilim adamı olmalarına bile gerek yoktur. Ama gelin görün ki o imana sahip olmayan bilim adamına bilim yol gösteremiyor, yön veremiyor. Nefsinin hakimiyetini sağlayamıyor. Demek ki bilim insanı insan yapmıyor. Bilim insanı belki hayatını rahatlaştırıyor. Daha rahat bir hayat yaşamasını sağlıyor. Belki teknolojiyi kendisine hediye ediyor. Belki yol yürümekten kurtarıyor, ona arabayı veriyor. Belki ta uzaklara gitmekten kurtarıyor, telefonu veriyor. Belki birçok bilgiyi bir anda ulaşmasını sağlıyor, bilgisayarı ona veriyor bilim. Ama onu adam etmiyor. Onun nefsine hakim olmasını sağlayamıyor. Onun insanlıktan çıkışmasını engelleyemiyor. Bilimde ilerlemiş olsa bile vatanını satabiliyor. Bilimde ilerlese de anasını babasını sokağa atabiliyor. Bilimde ilerlese de hayvani yönlerini kuvvetlendiriyor, insani yönünü zayıflatabiliyor. Bilimde ilerlemiş olsa da manaya değil maddeye değer verebiliyor. Hala insan olamıyor. İşte bu ancak kutsi bir kaynağa dayanmakla mümkün. Kutsi bir kaynağınız olacak ki, o kaynak size diyecek ki şunu yapmayacaksın. Zararlı demeyecek, o size haram diyecek. Bilim size zararlı diyor, haram diyemez. O zaman insan onun dediğini yapmaz. Zararlı olsa bile zararına razıyım der, o kadar. İçki içenler zararına razı olmuyorlar mı? Zararına razı oluyor. Kumar oynayan zararına razı değil mi? Demek ki insan bazen zarara razı oluyor. Nefis o kadar kuvvetli ki onu zarara razı olmasını sağlıyor. Ama mümine gelince Rabbim mi haram etti der ve o kadar, daha ötesine gerek yoktur. Madem ki o haram etti, o yetkilidir, onun dediği olacak der ve terk eder. Demek insanın kutsala ihtiyacı var. Kutsalı olmayanlar başka şeyleri kutsallaştırırlar. O zaman onlar ilahlaştırmış olurlar. Allah'ın kutsiyetini kaybedenler, kutsallığını kaybetmiş olanlar, dini kaybedenler bilimi din haline getirirler. Onu güya kutsallaştıracaklarını düşünürler. Ve artık bundan sonra din değil bize bilim yol gösterecektir derler. Ama bilim onlara yol gösteremez. Gösterdiği zaman da onlar bilime de uymazlar. İşte onlar hakikatte güya özgür olmak istemektedirler. Yoksa Allah'ın kudreti meydandadır. Bu kadar şeyleri yaratan elbette ki yoktan var eden ikinci kez de yaratabilir. Bunlar anlaşılmayacak meseleler değil. Cahil bir insan bile bunu anlar. Yoktan var eden ilk kez yaratan ikinci kez yaratamaz mı? Yoktan var etmiş ikinci kez yaratamaz mı? Şöyle bir baksa kainata onun kudretinin sonunun olmadığını göremez mi? Görmediklerinden değil, görmek istemediklerinden. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde olanlarla görenlerin bir olamayacağını anlattıktan sonra kıyametin bu kudret sahibi olan Allah için çok kolay olduğunu, o saatin muhakkak geleceğini, onda şüphe olmadığını, kıyamet gelecek çünkü her hareket eden durur. Her hayat sahibi ölür. Dünyada kanun budur. Bu kanun Allah için sadece geçerli değil. Hepsi için geçerli. Allah Azze ve Celle kendi koymuş olduğu kanuna bağlı kalmak zorunda değil elbette. Her hareket edenin duracağı kanununu kendisi koymuş, o kanun elbette kendisini bağlamaz. Her canlının öleceği kanununu koymuş, elbette o kanun kendisini bağlamaz. Ama o kanunu koymuş mahlukatı için. Her hareket edenin durduğunu görüyoruz, her canlının öldüğünü görüyoruz. O halde kıyametin kopmasına insan neden şaşar ki? Aslında kıyametin kopmamasına şaşmak lazım, öyle değil mi? Bu düzenin devam etmesine, milyarlarca yıldır devam etmesine şaşmak lazım. Bu dünyanın hızı hiç değişmez mi? Buna şaşmak lazım. Dünya güneşe hiç yaklaşmaz mı? Şu mesafe hiç açılmaz mı? Biraz yaklaşmaz mı? Buna şaşmak lazım. Nasıl oluyor bu düzen devam edip gidiyor? Buna şaşmak lazım. Trilyon kere trilyon bu kadar yıldızlar, galaksiler etrafımızda süratli bir şekilde gidiyorlar. Bize hiç çarpmıyorlar. Buna şaşmak lazım. Buna şaşacağına, kıyametin kopacağına şaşanlar, bu hep böyle devam edecektir diyenler, aslında vicdanların sesine kulak vermek istemiyorlar. Hakikatte insanın fıtratında da ölümsüzlük isteği vardır. Hasta olsa bile ölmek istemiyor, doktora gidiyor. Yaşlı olsa bile ölmek istemiyor, doktora gidiyor. Kimse ölmek istemiyor, demek ki Allah böyle yaratmış. Böyle yaratmışsa demek ki ölümsüz bir hayatı verecek ki öyle yaratmış. Eğer ölümsüz bir hayat vermeyecek olsaydı o zaman neden ölümsüzlük arzusunu verdi? Madem ölümsüzlük arzusunu verdi, o halde ölümsüz bir hayat da verecektir. İnsan zaten hissediyor, bu kadar kainat boşuna yaratılmış olamaz. Allah kitabında buyurur ki biz oyuncu değiliz. Siz Allah'ı oyuncu mu zannettiniz buyuruyor yani. Allah çocuk mudur ki oyun oynasın, bu kadar mahlukatı laf olsun diye mi yarattı, onu mu söylemek istiyorlar? Bundan sonra bir şey yok diyenler, öleceğiz toprak olup gideceğiz diyenler, hesap kitap yok diyenler, adaletsiz olduğunu, Allah'ın adaleti gerçekleştirmeyeceğini mi söylüyorlar? Çünkü bu dünyada adalet gerçekleşmiyor. O halde onlar adaletsiz bir Allah'a mı inanıyorlar? Bu adaletin mutlaka bir yerde gerçekleşmesi lazım. Bunu anlamıyorlar mı? Vicdanları onlara bunu söylüyor. Bu kadar şey boşuna olamaz. Şu binayı yapan adama sorsan, bu binayı neden yaptın desen, laf olsun diye yaptım demesi mümkün mü? Şu mikrofonu yapan adama sorsan, şu kamerayı yapan adama sorsan, neden yaptın desen, laf olsun diye yaptım demesi mümkün mü? Bu kadar şey laf olsun diye yapılır mı? Bu kadar gayret laf olsun diye olur mu? Elbette ki bir maksadı var. Bir çay bardağı bile laf olsun diye yapılmıyor. Çay içmek için yapılıyor. Şu koca kainat laf olsun diye yaratılmış olabilir mi? Elbette ki bir maksadı var. Allah Azze ve Celle abesle iştigal edecek değil ya. Laf olsun diye iş yapacak değil ya. Elbette ki bunun sonunda bir şey olması lazım gelir. Uzun yollarda, büyük memleketlerin yollarında büyük tesisler bulunur. Köylerin yollarında tesis göremezsiniz. Çünkü köye gidiyor o yol. Küçük şehirlerin yollarında küçük tesisler görürsünüz. Büyük şehirlerin yolları üzerinde büyük tesisler görürsünüz. Bingöl'e giderken, Bitlis'e giderken göreceğiniz tesis ile İstanbul, Ankara'ya giderken göreceğiniz tesis aynı mıdır? Büyük memleketlerin yolu üzerinde büyük tesisler yapılmaktadır. Çünkü onun sonunda büyük bir memleket gelecektir. O büyük tesis ondan sonra gelecek olan büyük memleketin delilidir. O büyük tesis ondan sonra gelecek olan büyük memleketin habercisidir. Aynı şekilde şu koca dünya denilen memleket, elbette ki şu tesis başka bir memleketin habercisidir. Şu tesis elbette ki kendinden sonra gelecek olan o büyük memleketi, genişliği gökler ve yeryüzü kadar olan o büyük memleketin habercisidir. Her tesisten sonra bir memleket gelir. Görülüyor bu dünya gerçekten insan için uygun değil. Şu dünya hayatında hayvanlar insandan daha mutlu yaşıyorlar. Lağımdaki fare bile insandan daha mutlu yaşıyor. Kendi yavrularıyla hiç farkında bile değil lağımın içinde olduğunun. Mutlu bir şekilde yaşıyor. Ne dünü hatırlıyor ne de yarını düşünüyor. Halbuki insan dünü de hatırlar, öncekini de hatırlar. 30 sene, 40 sene evvelki acı hatıralarını hatırladığı zaman yeniden bir ah çeker. Bazen 20 sene, 30 sene sonrasını bile düşünür. Hayvan ise böyle değildir. Ne yıllar evvelini hatırlar ne de yıllar sonrasını düşünür. İnsan hayvandan daha mutlu değil. Hayvan insandan daha rahat. Hayvanın yaşayacağı böyle koca evlere ihtiyacı yok. Yorgana da ihtiyacı yok. O her yerde yorganını kendi üzerinde taşıyor. Yuvası onun her yerde hazırdır. Yiyecekleri her tarafta serpiştirilmiştir. Yeter ki çıksın ve avlansın. Yeter ki çıksın rızkını arasın. İnsan kadar da yorulmuyor, insan kadar da hasta olmuyor. İnsan kadar da üzülmüyor, insan kadar geçmişi düşünmüyor. İnsan kadar geleceği düşünmüyor. Hayvan insandan daha mutlu. Bu neyi gösteriyor? Demek ki insan aslında bu dünya için yaratılmamıştır. Çünkü insan hayvandan şereflidir, üstündür ama insan hayvan kadar mutlu değildir. Demek ki insan aslında bu dünya için yaratılmamıştır. Çünkü şerefli bir varlığa bu dünya uygun değildir. Çünkü bu dünyada sıkıntı bitmemektedir. Bu dünyada en mutlu gününüzde bile mutlaka kalbinizde bir sürü sıkıntı var. En mutlu anınızda bile bir korku var kalbinizde. Acaba yarın ne olacak? Acaba sonrasında ne olacak? Sürekli olarak bir korku var. Sürekli olarak geçmişi düşünme var. Hep üzüntü var. İnsan aslında bu dünyada istediği rahatı göremiyor. Ve insan rahat istiyor ama bu dünyada onu bulamıyor. Demek ki insan bu dünya için yaratılmamış. Demek ki o başka bir dünya için yaratılmış. Bunu görmek isteyen görebilir. Anlamak isteyen anlayabilir. O yüzden Kur'an buyurur ki onda bir şüphe yok. Kıyametin kopacağında bir şüphe yoktur. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Ve Rabbiniz dedi ki, bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Allah Azze ve Celle dua ettiğimiz zaman duamıza icabet edeceğinin garantisini veriyor bize. Dua edin, icabet edeceğim diyor. O halde neden Allah'ın dışında başka şeylere dua ederler insanlar? Neden mezardakilerden isterler de Allah'tan istemezler? Allah Azze ve Celle siz bana dua edemezsiniz mi dedi? Siz günahkarsınız, bana dua edemezsiniz mi dedi? Kabirdekilere dua edeceksiniz, kabirdekiler bana sizin duanızı bildirecek mi dedi? Dedi mi böyle bir şey? Siz günahkarsınız, duanız kabul olmaz mı dedi? Bana dua edin, duanıza icabet edeceğim buyurdu. O halde Allah söz verdiği halde Allah'a dua etmeyip başkalarına dua edenler, mezardakilere dua edenler, gayıptaki şeyhine dua edenler, ey falan şeyhim şu işimi halleyle diye dua edenler, Allah'ın kendilerinin duasına icabet etmeyeceğini mi düşünüyorlar? Ya da Allah'ın onların duasını işitmeyeceğini, ya da bilemeyeceğini, ya da haberdar olamayacağını, ya da onları göremeyeceğini mi düşünüyorlar? Allah'ın semi ve basir ve habir ve alim olduğunu, yoksa bundan şüphe mi ediyorlar? Ya da Allah Azze ve Celle'ye biz dua edecek kadar değerli değiliz diye mi düşünüyorlar? Ama Allah Azze ve Celle herkese sesleniyor, bana dua edin. İçinizden salih olanlar dua etsinler demiyor. Veliler dua etsinler demiyor, peygamberler dua etsinler demiyor, alimler dua etsinler demiyor. Ey kullarım bana dua edin diyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ Kullarım sana benden sorarsa de ki ben onlara yakınım, uzak değilim. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانٍ Bana dua ettiği zaman duasına icabet ederim. O halde fel yestecibu li vel yu'minu bi leallehum yerşudun. Madem ben duasına icabet ederim, o da bana icabet etsin, bana dua etsin ve bana iman etsin. Ta ki adam olsun, reşit olsun. Leallehum yerşudun. Demek başka türlü reşit olunmaz. Demek Allah'tan başkalarına dua edenler reşit değildirler. Neden? Çünkü reşit olan adam önemliye önem verir, önemsize önem vermez. Her şeyi yerli yerine koyar. Her şeyi yerli yerine koyamayan adam reşit olamamıştır. Akil, baliğ olmak başka bir şey. Reşit olmak başka bir şey. İnsanların ekseriyeti akil, baliğ oluyorlar. Karşı cinse karşı bir arzu duyuyorlar yani. Ama reşit olmak başka bir şey. Reşit olanlar azdırlar. Önemliye önem verenler, önemsize de önem vermeyenler. Allah Azze ve Celle onlara bana dua edin dediği halde onlar başkalarına dua ediyorlar. Ve kendi kafalarına göre bir takım hikayelere dayandırıyorlar. Bu yanlışlarını bir takım hikayelerle din meydana getiriyorlar. Sonra da her gün Fatiha'da İyyâke nestaîn diyorlar. Ya Rabbi yalnız senden isteyeceğiz. Böyle de söz veriyorlar. Ondan sonra başkalarından istiyorlar. O zaman İyyâke nestaîn'i bıraksınlar, demesinler. Çünkü söz veriyorlar, sözlerinde durmuyorlar. Allah'a söz veriyor, yalnız senden isteyeceğiz ya Rabbi. Ama ondan sonra başkalarından istiyorlar. Söz veriyor, İyyâke na'bud diyor. Yalnız sana kulluk yapacağız, ibadet edeceğiz ya Rabbim. Dua ibadettir buyuruyor Peygamberimiz. Bir başka rivayetinde dua ibadetin başıdır. Bir başka rivayette dua ibadetin ta kendisidir buyuruyor. Dolayısıyla dua ibadettir. İbadet ise İyyâke na'bud ile söz veriliyor. Yalnız Allah'a olur. O halde dua sadece Allah'a olur. Dolayısıyla her gün İyyâke na'bud diyor. Yalnız sana kulluk yapacağız, ibadet edeceğiz. Dua da ibadet. O halde yalnız ona dua edeceğiz diye söz verdiği halde ondan sonra başkalarına ibadet ediyor, yani dua ediyor. Ve bunu da bir takım hikayelere dayandırıyor. Sahih hadislere dayandıracağına Müslüman dinini nereden alır? Bu dindir, oyuncak değil. Din nereden alınır? Din Kur'an'dan alınır. Din sahih hadislerden alınır. Bunlardan alacağına uydurma hikayelerden din meydana getirenler. Gazetelerde bazen böyle köşe yazılarında, daha doğrusu soru cevap olan bazı köşelerde böyle sorular ve cevaplar var. Gayipten yardım istenebilir mi? Yanımızda olmayan bir şeyhden, mesela uzaktaki bir adamdan yardım istenebilir mi? Telefonla falan değil. Yani direkt olarak. Yardım istenebilir mi? Ya da mezardakilerden yardım istenebilir mi? Çok bilmiş adam cevap veriyor, evet caizdir diyor. Delil. Ne Kur'an ne hadis delili. Bir menkıbe kitabından bir şey naklediyor. Bir hikaye kitabı, içinde doğru da var, yanlış da var. Birbirine karıştırılmış. Bir kitaptan, delil olmayan bir kitaptan, her kitap delil midir? Kitap çok dünyada, her kitap delil midir? Delil Kur'an'dır, sünnettir. Delil olmayan kitaplardan naklediyor. Menkıbe kitaplarına dayanıyor. Güya Ebu'l-Hasan Harkani Hazretleri'nin müritleri varmış. Bir gün bir yere gideceklermiş. Şeyhler onlara demiş ki, yolda başınıza bir şey gelirse benden yardım isteyin. Yolda önlerine eşkıya çıkmış. Hepsini soymuşlar. Müritleri, diğerleri Allah'tan yardım istemişler. Onlara yardım gelmemiş. İçlerinden bir tanesi şeyhinden yardım istemiş. Ya Ebu'l-Hasan demiş. Ve ona yardım gelmiş. Sonra bunu sormuşlar şeyhlerine. Demişler ki, şeyhimiz böyle böyle oldu. Biz Allah'a dua ettik, bize yardım gelmedi. Eşkıya bizi soydu. Ama bu arkadaşımız ise senden yardım istedi. Ve onu görmediler, onu soymadılar. Bu nasıl iştir? Biz Allah'a dua ettik ama böyle oldu. Bu sana dua etti, böyle oldu. Nasıl oluyor bu dediler. Ebu'l-Hasan Harkani dedi ki onlara, güya demiş ki yani, siz günahkar insanlarsınız. O yüzden duanız kabul olmuyor. Siz direkt Allah'a dua ettiniz. Duanız o yüzden kabul olmadı. O ise bana dua etti. Ben onun duasını Allah'a bildirdim. O zaman Allah benim duamı kabul etti ve ona yardım etti. Ona yardım eden yine Allah'tı. Ben değildim ama siz direkt olarak Allah'a dua edemezsiniz yani. Yani ben günahsızım. Bana söylemelisiniz evvela. Ben aracı olacağım diyor. Hakiki bir şeyh bunu söyler mi? Nerede geçiyor böyle bir şey? Hangi delile dayanıyor Allah Azze ve Celle bütün kullarının kendisine dua etmesini emrediyor? Bütün kullar her gün Fatiha okuyarak bunu sözünü veriyorlar. İyyâke na'bud diyor, İyyâke nestaîn diyorlar. Neden na'buduke ve nestaînuke demiyoruz da İyyâke na'bud ve İyyâke nestaîn diyoruz? Yalnız manasına gelsin diye. Ya Rabbi yalnız, yalnız sana ibadet edeceğiz, dua edeceğiz. Yalnız senden yardım isteyeceğiz. Yani mef'ulün fiile takdim edilmesi, normalde bu cümle na'buduke olmalı, nesta'inuke olmalı. Ama Allah Azze ve Celle mef'ulü fiile takdim etmiş. Yani mef'ul fiilden evvel gelmiş, yer değiştirmiş yani. Böylece bu mana çıksın diye. Çünkü mef'ulün fiile takdimi, takdim tehir olduğu zaman önce gelmesi gereken sonra, sonra gelmesi gereken önce. Geldiği zaman bu Arapçada ihtisas ifade eder, hasır ve kasır ifade eder. Yani yalnız manasına getirir. Yani ya Rabbi yalnız sana manasına gelir. İşte öyle o manaya gelsin diye Allah na'buduke ve nestaînuke demedi. İyyâke na'bud ve iyyâke nestaîn dedi. Bize bunu öğretmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman Allah'tan başkasına dua etmedi. Hiçbir zaman sahabesine bunu öğretmedi. Sahabenin tamamı sadece Allah'a dua ederlerdi. Çünkü dua ibadetin ta kendisidir. Ve ibadet de yalnız Allah'a yapılır. Allah Resulü hadiste buyurur ki, ey insanlar, Allah'a dua ediniz ve kabul olacağını düşünerek, bundan emin olarak Allah'a dua ediniz ve duanızda ısrar ediniz. Ve ya Rabbi dilersen bana şunu ver, ya Rabbi dilersen beni affet demeyiniz, ya Rabbi beni affet deyiniz, ısrarcı olunuz. Ve dua ettim de duam kabul olmadı demeyiniz, aceleci olmayınız. Kul dua ettim de duam kabul olmadı demediği müddetçe duası kabul olur buyurdu. Dua ettim de duam kabul olmadı derse duası reddolunur. Dua edecek ve duasında ısrar edecek. Onun ne zaman kabul olacağını, ne zaman hayırlıysa o zaman kabul olacağını düşünecek. Onu Allah bilir. Ne zaman kabul olması gerekiyorsa Allah o zaman kabul edecek. Sen aklına geldiği zaman, sıkıştığın zaman hemen duaya sarılmalısın. Duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın buyuruyor Kur'an. Duanız olmasa ne işe yarardınız? Duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın? Siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi götürür, yerinize günah işleyen bir topluluk getirir ve onlar dua eder, Rablerine tövbe istiğfar ederlerdi. Allah sizin dua etmenizi istiyor. Ve hadiste buyuruyor ki, kul dua ettiği zaman Allah ya duasını kabul eder, ya ondan bir belayı def eder, ya da Allah ona bir derece verir, sevap verir. İlla ki bir şey verir. Eğer duası bir haramı istemek şeklinde değilse, ya da Allah'ın rahmetinin yalnız kendine olmasını istemek şeklinde değilse, başkalarını Allah'ın rahmetinden mahrum bırakmak için değilse, ya Rabbi bana rahmet et ve falanlara rahmet etme gibi, ya Rabbi filanın belasını ver gibi bir dua değilse, bir beddua değilse, bir haramı istemek gibi, ya Rabbi şu adamı öldürmeyi bana nasip et gibi, böyle bir haram değilse, Allah Azze ve Celle duaları mutlaka kabul eder buyuruyor. Ya hemen kabul eder ya sonra kabul eder. Eğer kabul etmese bile ondan dolayı sevap verir. Çünkü dua ibadettir. Kişi ibadet yapmış sayılır. Dolayısıyla ya sevap kazanır, ya duası kabul olur, isteği yerine gelir, ya da bir bela kendisinden uzaklaştırılır. Hadiste Allah Resulü öyle buyuruyor. Dua ile musibet havada çarpışır ve dua musibeti yener. Yani başınıza bir musibet gelecek ama siz dua etmişsiniz mesela. Allah Azze ve Celle onun hürmetine o musibeti sizden def eder. Kaderiniz mi değişti? Allah katındaki ilim değişmez. Meleklerin katındaki bilgi değişir. Allah Azze ve Celle yazmış olduğu kaderi ondan başkası değiştiremez. Dolayısıyla ondan başkasına dua edenler hangi maksatla dua ediyorlar? Allah'tan başkası değiştiremez ki, Allah'tan başkası musibeti engelleyemez ki, Allah'tan başkası işitmez ki, Allah'tan başkası görmez ki, Allah'tan başka semi yok ki, basir yok ki, kadir yok ki, neden başkasına dua eder? Bu şirktir. Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasına ibadet etmek demektir. Ekseriyetle müfessirler iki mana üzerinde durdular. Burada ya bildiğimiz dua kastediliyor, Allah'tan bir şey talep etmek, yahut da dua genel olarak Kur'an-ı Kerim'de ibadet manasında kullanılmaktadır. İbadet kastediliyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle aslında her iki manayı da bize anlatmış oluyor. Hem ibadetin sadece ona ait olacağını, hem de o talebin sadece ona yapılacağını bize anlatmış oluyor. Ve o talebin de ibadet manasına geldiğini anlatıyor. Ve öyle bir zata dua edilmeli ki o zat semi olmalı, basir olmalı, kadir olmalı. Yoksa neden dua edersin? Senin işitmeyecekse, her şeyi işiten bir zat değilse ona neden dua edeyim ki? Her şeyi işiten biri değilse, beni görmüyorsa, elimi kaldırdığımı görmeyecekse neden ona dua edeyim ki? Her şeye kadir değilse, bana hemen yardım edemeyecekse neden ona dua edeyim ki? O halde insan dua edeceği zat konusunda hata etmemeli. Çünkü bu şirk olur. Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'ın sıfatını bir insana vermek demektir. Bir insana dua eden, ey şeyhim beni şu durumdan kurtar diyen, ey şeyhim bana şunu nasip et diyen adam, demiş oluyor ki benim şeyhim her şeyi duyar. Demiş oluyor ki benim şeyhim her şeyi görür. Demiş oluyor ki benim şeyhim anında yardım eder. Yani aslında Allah'ın sıfatlarını bir insana vermiş oluyor. Bu şirk değil de nedir? Allah'ın bir sıfatını bir insana nasıl verirsiniz? Her şeyi işiten sadece O'dur. Allah Azze ve Celle sizin duanızı kabul etmiyor mu ki? Neden başkalarını aracı yapıyorsunuz ki? Sizi huzuruna kabul etmiyor mu? Bana namaz kılma. Önce git şeyhine namaz kılma demiş. Senin şeyhin gelip bana ancak namaz kılabilir. Çünkü sen günahkarsın mı demiş. Şeyhinin günahkar olmadığını kim söylüyor? Onun hiç günahı yok mu? Allah Azze ve Celle yalnızca salihler ve alimler ve günahsızlar ve peygamberler mi bana ibadet edebilir demiş. Başkaları bana edemez mi demiş. Onları huzuruna kabul etmeyen bir Allah mı? Bu nasıl bir Allah? Bu İslam'ın Allah anlayışı değil. Bu batıl dinlerdeki Allah anlayışı. Herkesi huzuruna kabul etmeyen bir Allah ve bunu bir de kendi kafalarına göre bir takım mantıklarla süslüyorlar. Diyorlar ki siz nasıl ki direkt olarak mesela başbakana ulaşamazsınız, reis-i cumhura ulaşamazsınız, taleplerinizi direkt olarak ona söyleyemezsiniz. Kendi müdürünüze söylersiniz, müdürünüz genel müdüre söyler, genel müdürlük müsteşarlığa söyler. Müsteşar da işte bakana söyler, bakan başbakana söyler. İşte aynen onun gibi böyle biz aracılar koymalıyız ki Allah bizim duamızı kabul etsin, Allah'a duamızı kavuşturabilelim. Be hey cahil adam, Allah'ı insana benzettiğinin farkında mısın? Reis-i Cumhur seni dinleyemiyor, o yüzden aracılar var. Aynı anda herkesin derdine derman olamıyor, o yüzden. Adamın zamanı yetmiyor, her şeye kudreti yetmiyor, o yüzden aracılar var. Allah öyle mi? Sen farkında mısın? Yahudiler gibi senin inandığın Allah insana benziyor. Farkında mısın? Sen Allah'ı insana benzetmiş oluyorsun. Farkında mısın? Ne konuştuğunu farkında mısın sen? Bu misal Allah'a uyar mı? Elma ile armudu kıyas ediyorsun. İnsan ile Allah'ı kıyas ediyorsun. İnsanla Allah kıyas edilir mi? Başbakanla, reis-i cumhurla Allah kıyas edilir mi? Başbakan aynı anda herkesi duyamaz, herkese yardımcı olamaz elbette. Allah da mı öyle? Öyle bir Allah'a mı inanıyorsun? İnsana benzeyen bir Allah, öyle bir Allah'a mı inanıyorsun? Bu Yahudilerin Allah'ı, İslam'ın Allah'ı değil. Yahudinin Allah'ı insana benziyor. Yahudinin Allah'ı Hazreti Adem'i cennette kaybetmiş, ağaçların arasına saklanmış Adem ve Yahudilerin kitabında, Tevrat'ta, o bozulmuş olan Tevrat'ta Allah'ın Adem'i aradığını, bulamadığını ve ey Adem neredesin, çık ortaya dediğini bulamayan bir Allah'a, insana benzeyen bir Allah'a, Hazreti Yakup Aleyhisselam'la güreş tutan ve Hazreti Yakup'u yenemeyen bir Allah, insana benzeyen bir Allah, sen Yahudi misin ki Yahudice Allah'a inanıyorsun? Aracı koymanı senden Allah istemedi ki, bunu sen uydurdun. Allah sana böyle bir şey söylemedi. Kullarım sana benden sorarlarsa ey Resulüm, de ki ben onlara yakınım. Böyle buyurdu, bana dua etsinler dedi. Yakınım dedi. Ve nahnu akrabu ilehi min hablil verid buyurdu. Biz insana şu şah damarından daha yakınız dedi. Başka bir şeye aracı koymasına gerek yok dedi. Allah sana şeref veriyor. Seni direkt olarak huzuruna kabul ediyor. Nasıl ki namaz kılarken seni direkt olarak kabul ediyor. Araya birilerini koy demiyor. Sen şeyhine önce secde et, o bana secde etsin demiyor. Aynı şekilde dua da öyle. Sana şeref veriyor. Direkt olarak benden isteyebilirsin ey kulum diyor. Vallahi bu sıfatı, her şeyi işitme, her şeyden haberdar olma, her şeyi görme ve her şeye kadir olma sıfatını kendine saklamış. Hiç kimseye bu sıfatı vermemiş. Dolayısıyla başkasına dua eden eline ne geçecek? Dua ettiği kendisini duymuyor ki. Eline ne geçeceğini zannediyor. Bir faydası da yok. Herkes mahkemede, herkes imtihanda. Mahkemede, mahkemeye gitseniz, dilekçenizi kime verirsiniz? Kimin okumasını istersiniz? Hakime uzatırsınız. Mahkemede, hakim bey dersiniz. Bir isteğiniz varsa hakime söylersiniz. Oradaki bir başka sanığa söyler misiniz? Ey arkadaş sen beni, benim şu işimi hallet, beni bu durumdan kurtar der misiniz? Siz hakimle muhatap olmalısınız. Hakimden istemelisiniz. Hakim kızmaz mı size? Burada hakim o mu ben miyim demez mi? Sen benden isteyeceğine oradaki sanıktan istiyorsun demez mi? Sanığa beni kurtar, bana az hapis ver, bana beni hapse atma der misiniz? O da senin gibi sanık. Hakime söylemek lazım gelmez mi? İşte şeyhler de, veliler de, peygamberler de, hepsi de yeryüzünde, onlar da imtihana gönderilmiş varlıklar. Onlar da Allah'a hesap verecekler. Allah'tan isteyeceğine kullardan isteyenler. Allah'tan korksunlar. Bu hatadan dönsünler. Hikayelere göre din meydana getirmesinler. Kur'an bunu reddediyor. Sahih hadisler bunu reddediyor. Ebu'l-Hasan Harkani Hazretleri adına uydurulmuş bir hikayeye dayanarak mı buna cevap vereceksin? Bir bilene soralım diyorsun ve kendini bilen makamına koyuyorsun. Ondan sonra da verdiğin cevap bu. Yazıklar olsun. Ne kadar da biliyorsun maşallah. Ne Kur'an'a dayanıyorsun, ne sahih hadislere dayanıyorsun. Menkıbe kitaplarına dayanıyorsun. Falan kitapta şöyle bir hikaye var diyorsun. Sen dinini menkıbe kitaplarına göre mi oluşturuyorsun? Menkıbe kitaplarında doğru da var, yanlış da var. Din bunlardan mı alınır? Din Kur'an'dan alınır, hadislerden alınır. Kutsal olan bu ikisidir. Hatasız olan budur. Bu şekilde Allah'tan başkalarına dua edenler, Allah'tan başkasına ibadet etmiş olmaktadırlar. Allah'tan başkasına ibadet etmek ise şirktir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duanın önemi üzerinde çok durmuştur. Dua edilmesiyle ilgili çok hadisleri var. Dua etmeyenleri Allah gazap eder buyuruyor. Allah kendinden istenilmediği zaman öfkelenir buyuruyor. Allah kendinden istenilmediği zaman gazaba gelir buyuruyor. Allah kendinden istenildiği zaman hoşuna gider buyuruyor. Bir şairin dediği gibi, Allah kendinden istenilmediğinde öfkelenir. İnsanlar ise kendilerinden bir şey istendiği zaman öfkelenirler. Allah Azze ve Celle istenilmesini istiyor. Çünkü bu bir ibadettir. Bazı insanlar diyebilirler ki Allah bizim halimizi bilmiyor mu? Kalbimizi bilmiyor mu ki? Neden dua edeceğiz ki? Mutezile'den bazıları buna benzer saçmalıklar söylediler. Allah elbette ki biliyor. Elbette ki kulun kalbinden geçeni de biliyor. Söylemeden, dua etmeden evvel ne dua edeceğini de bilir. Elbette ki bilir ama kul görevini yapmak zorundadır ve ibadet etmek zorundadır. Allah Azze ve Celle duayı ibadet olarak emrediyor bize. Kalbimizden geçeni bilir, biz daha dua etmeden evvel de bilir, daha bizi yaratmadan evvel de bilir. Ezeli ve ebedi bir ilme sahiptir. Biz daha yaratılmadan evvel de bizim o dua yapacağımızı o bilir. Ama kul cüz-i iradesini kullanmak suretiyle o ibadeti yapmakla mükelleftir. Zaten bilir benim Rabbim kalbimden geçeni, benim ne durumda olduğumu zaten bilir, o halde ona ne diye dua edeyim ki gibi düşünmesi caiz olamaz. Kulluk görevimizdir. Duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın, ne işe yararsınız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah bunu istiyor. Dua edilecek ve bu şekilde kul görevini yerine getirmiş olacak. Dua bir ibadet. İbadet ise madem sadece Allah'a yapılır, o halde dua da sadece Allah'a yapılır. Allah'ın dışında başkalarından isteyenler şöyle bir düşünsünler. Acaba Allah'ın dışında bir başkası kendilerine yardım edebilir mi? Allah müsaade etmedikçe onların ona ne faydası olur? Ve Allah kıyamet gününde sorarsa, ey kulum, ben senin duanı kabul etmiyor muydum ki sen başkalarına dua ediyordun? Ben işitmiyor muydum ki sen başkalarını araya sokuyordun? Ben görmüyor muydum ki senin o dua ettiklerin senin halini biliyorlar mıydı? Benden daha mı iyi biliyorlardı? Benden daha mı kudret sahibiydiler? Neden onlara dua ediyordun dediği zaman ne diyecek böyle olan insanlar? Allah Azze ve Celle, ey kullarım sadece bana dua edin buyurduktan sonra estecib lekum buyuruyor. Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Demek ki dualara icabet edilecek. Ama bu dünyada hemen verilmek suretiyle, ama çok sonraları verilmek suretiyle, ama bazen eğer istediği şey kendisi için hayırlı değil ise Allah'ın onun için takdir etmiş olduğu kadere aykırı bir şeyse, belki kabul edilmeyecek ama yine sevabını alacak. Ve o duanın sayesinde bir musibetten kurtulmuş olacak. Çünkü insan bir takım musibetlere uğrayacak olur, fakat dua etmiştir. Allah o duanın sayesinde onun başına gelecek olan o musibeti ondan uzaklaştırır. Kader ile dua ya da dua ile musibet havada çarpışır. Dua musibeti yener. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Dua musibeti yener. Yani Allah Azze ve Celle katında zaten Allah'ın ilminde öyle kayıtlıdır. Normalde o bela sizin başınıza gelecektir. Fakat dua etmişsinizdir. Ya da akraba ziyareti yapmışsınızdır. Ya da bir hayırlı iş, bir sadaka vermişsinizdir. Hadislerde geçiyor bunlar. Bunlardan birini yapmışsınızdır mesela. Başınıza bir musibet gelecekken Allah Azze ve Celle bu amellerinizin hürmetine o musibeti sizden def edebilir. Normalde başınıza gelecekti. Kaderin değişmesi bu manada yani. Hakikatte kader eğer Allah'ın ilmi manasında ele alacak olursak, elbette ki Allah'ın ilminde bir değişiklik söz konusu olamaz. Allah'ın ilminde değişiklik olması, Allah'ın bilmemesi manasına gelir. Ha bu Allah için caiz değil. Allah'ın kaderindeki değişiklik, normalde o başınıza gelecek olan bir şeydir. Ama Allah Azze ve Celle o duanızın veya hayırlı amelinizin hürmetine, onu sizden uzaklaştırmayı takdir eder. Ve işte değişiklik, kaderdeki değişiklik bu manada ancak doğrudur. Yoksa Allah'ın ilminde bir değişiklik söz konusu olamaz. Allah'ın asıl ilminde yazan nedir? Lehü mahfuzda, yani ilmullah'ta yazan nedir? Allah Azze ve Celle bu kulumun başına şu gelecek. Ama bana dua edecek ya da şu hayırlı amelinden dolayı ben onun o musibete uğramasını engelleyeceğim, o musibetten kurtulacak. Böyle yazılmıştır. Ama meleklerin ilmi lehü mahfuzu göremedikleri için, Allah'ın ilmindekini tamamen bilemedikleri için onlar o kulun başına falan musibetin geleceğini biliyor olabilirler. Onun, işte onların bilgisinde bir değişiklik gerçekleşmiş olur. Onların bildiği gerçekleşmez. Ama Allah Azze ve Celle'nin katında yazan aslında o son halidir. Aksi halde Allah Azze ve Celle için bir nakısa söz konusu olur. Demek ki bilemiyor gibi bir manaya gelir. Yani şöyle bir olay olacaktı ama şu duasından dolayı o kaldırıldı. Demek ki Allah bilemedi onun o duayı yapacağını. Bilemedi, öyle yazmıştı. Sonradan o duayı yapınca Allah değiştirdi gibi bir manaya gelmesi asla caiz olamaz. Böyle bir mana caiz olamaz. Bu ancak olsa olsa aşağı kademedeki meleklerin bilgisinde bir değişiklik söz konusu olabilir. Ya da normalde o olay sizin başınıza gelecektir. Mesela birisi sizin ayağınıza bir çelme takacaktır ve siz düşeceksiniz. Normalde bu böyle olacaktır. Adam niyetlenmiştir, ayağınıza çelmeyi takacaktır. Fakat Allah Azze ve Celle duanızın hürmetine ona müsaade etmemiştir. Bu şekilde, yani normalde olması gereken bir şeyin engellenmesi ve onun son halinin kaderinize yazılması. Dua edin ki musibetlerden Allah muhafaza eylesin. Dua insanı musibetlerden korur. O yüzden dua üzerinde ısrar etmek lazım. Ayakkabınızın bağıyla ilgili olsa bile Allah'a dua ediniz buyuruyor Allah Resulü. Basit bir mesele bile olsa, yani daima Rabbinizle irtibat halinde olun. Ayakkabınızla ilgili olsa bile, gömleğinizin düğmesini arasanız bulamasanız onun için bile, cebinizden 50 kuruş kaybolmuş olsa onun için bile, küçük bir talebiniz olsa, cüzi iradenizle yapmanız mümkün olan bir mesele olsa bile, yani cüzi iradenizle onu siz yapabilirsiniz, yani onun için dua etmeme gerek yok demeyin. Onun için bile, çünkü bu bir ibadettir. Nasıl ki insan Allah'a tesbih eder, aynı şekilde Allah'a dua eder. Her daim ve Allah Azze ve Celle belki duanızı yıllar sonra kabul eder, çünkü öylesi sizin için hayırlıdır. Hazreti İbrahim bile dua etmişti. Ne zaman duası kabul oldu? Dua ettiği zaman ya Rabbi bir çocuk ver dediğinde, tam bilmiyoruz kaç yaşlarındaydı ama aradan uzun yıllar geçti. Artık ihtiyarladılar. Karısı da kendisi de, ve duası kabul oldu. Melekler geldiler, kendisini müjdelediler. Karısı dedi ki, ben kısır bir kadınken, kocam da ihtiyar iken çocuğumuz mu olacak? Güldü. Evet dediler, Allah isterse olur. Ve oldu. İsmail aleyhisselam verildi. Yıllar sonra verildi. Tam olarak bilmiyoruz. Belki 20 sene, belki 30 sene, belki 40 sene sonra duası kabul oldu. Ne demek bu? Hazreti İbrahim için bile böyleyse siz kim oluyorsunuz demek yani. Kim oluyoruz yani? Hazreti İbrahim'e bile 20 sene, 30 sene, 40 sene sonra veriliyorsa biz kim oluyoruz yani? İstemeye devam edeceksin. İsteyeceksin yıllarca, günde 5 defa, 15 defa, 25 defa. Dilinde tüy bitecek, isteyeceksin ya Rab, ya Rab, ya Rab demeye devam edeceksin. Ver bana, ver bana, ver bana. Dünya malı mülkü için değil tabii bu hırs. Bu ısrar dünya zevki için değil. Allah'tan kıymetli şeyler istenmeli, kıymetsiz şeyler değil. Ya Rabbi günahlarımı affet diyeceksin mesela yıllarca. Ya Rabbi Müslümanların kurtulmasını nasip et diyeceksin yıllarca. Kendin için de dua edeceksin. Ama en fazla ümmetin kurtuluşu için dua edeceksin. Ümmetimizi kurtar ya Rabbi diyeceksin. Müslümanlarımızı uyandır ya Rabbi diyeceksin. Allah da senin duana icabet edecek. İnnellezine yestekbirune an ibadeti seyedhulune cehenneme dâhirin. O benim ibadetimden büyüklenenler, ibadet yapmak istemeyenler. Burada bakınız açıkça ibadet kelimesi kullanılıyor. İnnellezine yestekbirune an ibadeti. Yani biraz evvel neyden bahsedilmişti? Duadan bahsedildi. Duanın ibadet olduğuna işaret ediyor. Dua edin demişti, icabet edeceğim demişti. Şimdi buyuruyor ki, benim ibadetimden yüz çevirenler ve büyüklenenler, kibirlenenler, onlar cehenneme aşağılanmış bir şekilde girecekler. Hor ve hakir bir şekilde cehenneme girecekler. Madem kibirleniyorlar, ceza amelin cinsindendir. Kibirlenen adam küçültülecek, alçaltılacak. Çünkü büyümek istedi. Büyümek isteyen alçaltılır. Tevazu gösteren yükseltilir. Bunlar büyüklük yaptılar. Hadiste Peygamberimiz buyuruyor ki bu kibirli olanlar kıyamet gününde küçücük karıncalar şeklinde haşredilecekler. Karıncalara dönüştürülecekler. İnsan kılığında ama küçücük karınca kadar. Ve herkes, her şey onlardan büyük olacak. O zaman biri hiç olduklarını anlayacaklar. Kibirlilere verilecek olan ceza. Sonra cehennemde bir yere sürülecekler, bir hapishaneye. Ve orada kalacaklar. Cehennemliklerin vücutlarından akan irinleri içecekler. Onlara başka yiyecek verilmeyecek. Siz büyükleniyordunuz öyle mi? Allah'ın dünyasında yaşıyordunuz. Bir de büyükleniyordunuz öyle mi? Allah'ın verdiği vücudu kullanıyordunuz. Allah'la savaşıyordunuz öyle mi? Allah'ın verdiği rızıkları yiyordunuz. Sonra Allah'a ibadet etmekten kaçıyordunuz ve kibirleniyordunuz. Ben alnımı yere koymam diyordunuz öyle mi? Küçücük karıncaya dönüştürüleceksin. Büyüklenenler küçültülecekler. Neden insan kibirlenir? Neyi var ki neyine kibirleniyor? Kibir nedir ya Resulallah dediler. Bir insan ayakkabısının bağının güzel olmasını istese, güzel elbise giyse bu kibir mi ya Resulallah? Buyurmuş ki hayır. Allah güzeldir, güzeli sever buyuruyor. Kibir nedir size haber edeyim mi? Kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görüp kendini büyük görmektir. Sana hak söyleniyor, lafı uzatıyorsun hala. Bir türlü tamam anladım hatamı demiyorsun. Sana hak söyleniyor. Bir türlü kabullenemiyorsan eğer, işte bu kibirdendir. Ha öyle mi bilmiyordum diyemiyorsan işte bu kibirdir. Güzel elbise kibir değil. Güzel elbiseyi giyip insanları küçük görmek kibirdir. Allah azze ve celle kendi verdiği nimetini kullarının üzerinde görmekten memnun olur. Nimet vermiştir Allah ve o nimetinin kulu tarafından kullanılmasından Allah memnun da olur. Allah buna kızmaz. Neden güzel elbise giydin, neden güzel yemek yedin, neden güzel arabaya bindin demez. Allah verdiği nimetin kulunun üzerinde görülmesinden memnun olur. Aşırı gitmemek şartıyla, israfa gitmemek şartıyla, diğer insanlara karşı büyüklük taslamamak şartıyla. Kibir işte budur, Allah Resulü'nden öğreniyoruz. Buyurdu ki kibir hakkı kabul etmemek, insanları küçük görmektir. İnsan neden kibirlenir? Hiçbir şey kendine ait değil halbuki. Her şey Allah'a ait. Yaptıkları da kendinin eseri değil, Allah'ın eseri. O aklı veren de Allah, o eli veren de Allah, ayağı veren de Allah, o maddeyi yaratan da Allah, onları sana veren Allah, her şeyi veren o. O halde onu övmek lazım, kendimizi değil. İnsan güzelse Allah'ı övmeli, Allah'a hamd etmeli, Allah'a şükretmeli. İnsan alimse Allah'a şükretmeli, ilim sahibiyse ilmi veren Allah, mal sahibiyse malı veren Allah, güzellik sahibiyse güzelliği veren Allah, akrabaları çoksa onu veren Allah. مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Sen atmıyorsun ey Resulüm. Öldürdüğün zaman da sen öldürmedin, Allah öldürdü. Hiçbir şey sen yapmıyorsun. Sen sadece irade, cüz'i irade verilmiş sana. O cüz'i iradeni kullanıyorsun. O kadar cüz'i irade, külli irade yapıyor gerçekte. Sen sadece istiyorsun. İsteme iradesini de sana veren gene Allah. İradeyi irade ettiren de yine Allah. Senin yaptığın bir şey yok aslında. Bir elmanın oluşumunda çiftçinin katkısı ne kadardır? Bir armudun oluşmasında çiftçinin katkısı ne kadardır? Onun tohumunu kendi mi yarattı? O tohumu kendi mi ağaca dönüştürdü? Onun suyunu kendi mi yarattı? Gübresini kendi mi yarattı? Elmayı kendi mi elma yaptı? Ne yaptı çiftçi? Neyine kibirlenir? Ne güzel bir bahçe yaptım der. Sen mi yaptın? Tohumunu sen mi yaratmıştın? Tohumu ağaca çeviren sen misin? O odunun içerisinden elmalar, armutları fışkırtan sen misin? Suyu yaratan sen misin? Gübreyi yaratan sen misin? Güneşi yaratan sen misin? Oksijeni yaratan sen misin? Sen nesin? Hiçsin. İnsan neyine kibirlenir? Neden kibirlenir? Şundan dolayı. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Unutursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Allah da size sizi unutturur. Siz Allah'ı unutunca Allah da ceza olarak size sizi unutturur. İnsan olduğunuzu, basit bir varlık olduğunuzu, bir hiç olduğunuzu, siperimden yaratıldığınızı unutturur. Güç ve kuvvet eline geçince kendini bir şey zanneder. Çünkü Allah'ı unutmuştur. Allah'ı unutunca Allah da ona kendisinin ne olduğunu unutturmuştur. Allah'ı unutanı Allah'ın vereceği ceza budur. Kendisinin bir hiç olduğunu unutur ve kendini bir şey zanneder. Ve Allah'a ibadet etmek istemez. Kalbim temiz der. Kalbin temiz olsaydı sen böyle konuşmazdın ama haydi diyelim kalbin temiz olsun. Kalbinin pis olduğu her halinden belli de hadi farz-ı misal kalbin temiz olsun. İbadet kalbi temizlemek için değil ki bir kere be hey cahil. İbadet kalbi temizlemek için değil. İbadet Allah'a kulluk yapmak için. Allah layık olduğu için. Allah Allah olduğu için. İsterse cenneti olmasın, isterse cehennemi olmasın, o layık olduğu için ona ibadet edilir. Cenneti olmasaydı ibadete layık değil miydi? Cehennemi olmasaydı ibadete layık değil miydi? O Allah olduğu için ibadete layıktır. Cennetine bizi koyacağı için değil. Cenneti olmasa da gene ona ibadet ederdik, etmeliydik. Çünkü onda sonsuz ilim var, sonsuz kudret var. O ilmin önünde eğilinir. İnsan hocasının elini öpüyor. İnsan ana babasının elini öpüyor. İnsan büyüğünün elini öpüyor. İnsan bir alimle görüşmek istiyor, bir bilim adamıyla görüşmek istiyor, bir profesörle görüşmek istiyor. O kendinden biraz daha fazla biliyor diye ona saygı duyuyor, onu görmek istiyor. Gidip kapısında icabında saatlerce bekliyor. İnsan bir ilim sahibinin elini öpüyor. Melekler ilim sahibine secde ettiler Hazreti Adem'e. Allah ise sonsuz ilim sahibi. Cenneti olmasa bile onun ilmi önünde eğilinmez mi? Onun kudreti önünde eğilinmez mi? Cennetini vermesin isterse, kalbin temiz olsun isterse, peygamberlerin kalbi temiz değil miydi? Meleklerin kalbi temiz değil mi? Bizim nefsimiz var. Kalbimizde bir sürü de siyah noktalar var. Meleklerde böyle bir şey de yok. Peygamberlerde de yok. Ne peygamberlerin ne de meleklerin bir günahı yok. Meleklerin nefsi de yok zaten. Günah işleyemez. Zaten istese de işleyemez. Nefsi yok ki. Şeytan da müdahale edemiyor. Nefsi de yok. Zaten melek günah işleyemiyor. Buna rağmen meleklerden öleler var ki yaratıldığı günden beri anlı secdeden kalkmamış. Ve bununla mutlu. Çünkü Rabbul Alemine secde ediyor. Bununla mutlu. Çünkü ona layık. En çok zevk aldığınız şey neyse melek ondan daha çok zevk alıyor. Allah'a secde etmekten. Bu güzel bir duygudur. Secde ederken bunu düşünse insan secdeyi uzatır. Sonsuz ilim sahibinin önünde eğiliyor. Bunu hissetse. Sonsuz kudret sahibinin önünde eğiliyor. Sonsuz rahmet sahibinin önünde eğiliyor. Seni yaratanın önünde eğiliyorsun. Bunu hissetse secdeyi uzatır. Ama insan bunu hissetmiyor. O yüzden secde ona sıkıntı veriyor. Kibirleniyor. Çünkü kendisinin ne olduğunu unutuyor. Kur'an-ı Kerim bize daha ilk ayetlerde hatırlatıyor. Kur'an nasıl başladı hatırlayın. İlk ayet neydi? İkra bismi rabbikellezi halak. Birinci ayette Allah Azze ve Celle kendisini tanıtıyor. Oku ama kafana göre değil. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Her baktığına onun gözüyle bak. İbret nazarıyla bak. Sonra ne okursan oku. Önce kainat kitabını oku. Yaratan bir Rabbi gör. Kainat kitabını bir oku önce. Ondan sonra ister tıp ister matematik oku. Ne okursan oku. Ne okursan artık yaratan Rabbinin adıyla okursun. Çünkü bir kez yaratan Rabbin adıyla okumuşsun, kainat kitabını okumuşsun. Artık ondan sonra ne okursan oku seni Allah'a yaklaştırır. Bunu dedikten sonra birinci ayette Allah kendisini tanıttıktan sonra ikinci ayette de halakal insanı min alak buyurmuştu. Allah insanı alaktan yarattı. Sperm ile yumurtanın birleşmesinden yani. Embriyodan yarattı yani insanı. Yani siz busunuz diyor. Ben buyum diyor, siz de busunuz diyor. Birinci ayette bize kendisini tanıtıyor. Ben buyum ey kullarım. Yaratan ve Rab olanım. Hem yaratanım hem de Rabbim. Kanun koyanım. Siz de busunuz. Alaktan yaratıldınız. Sperm ile yumurtanın birleşmesi. Sperm neyden oluştu? Çamurdan. Babanız bir şey yedi, vücudunda sperm oldu. Ananız bir şey yedi, vücudunda yumurta oldu. İşte bu, çamurdansınız yani. Sen de busun yani, şımarma. Mayanı unutma. Ama insan bunu unutur. Kelle, o yüzden Kur'an reddediyor. Bu unutmayı reddediyor. Kelle, hayır. İnnel insâne leyetgâ. İnsan azar. Azar, neden azar? اَرَّآهُ اسْتَغْنَى kendisini öğüde ihtiyaçsız gördüğü için, öğüde ihtiyacım yok benim aklım bana yeter dediği için, senden mi akıl alacağım dediği için azar. Allah'a karşı da kendini ihtiyaçsız görmeye başlar. Tanrı'yı öldürdük der. Tanrı öldü der, onu biz öldürdük der, artık Tanrı'ya ihtiyacımız yok der, bilim bize yeter der, kibirlenir. Kendini unutan kibirlenecektir. Çamurdan yaratıldığını unutan kibirlenecektir. O yüzden Kur'an bize insanı iki yönüyle anlatır. Bir taraftan Kur'an'a göre insan çok kıymetli bir varlık. وَاِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَل۪يفَةً Allah meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım insanı. Benim vekilim olacak. İnsan böyle şerefli. Allah'ın vekili. وَاَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَا كُلَّهَا İnsana yani Adem'e Allah bütün isimleri öğretti yani ilim verdi. İnsan böyle şerefli. İlim sahibi. وَاِسْقُنَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ Meleklere dedi ki Adem'e secde edin. İnsan böyle şerefli. Adem'e secde ettiler. وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوْهِ İnsana ruhumdan üfledim buyuruyor. İnsan böyle şerefli. Bir taraftan böyle şerefli. Onu en güzel surette yarattık. Ehsen-i Takvim suretinde. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Ama sonra ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ En aşağılığa da dönüştürdük. Hem en üstün varlık, melekler bile ona secde etti. Ettirdik. Böyle şeref verdik. Çamurdan yaratılan insana böyle bir şeref verildi. Bir taraftan da aynı Kur'an diyor ki insan aşağılıkların en aşağılığı. Hayvandan da aşağı. Olabilir. İnhum illa kel en'am belhum edallu sebile. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağıdırlar. Yol bakımından hayvandan daha aşağı bir yol izlerler. Vahye kulak vermeyenler, özgür olmak isteyenler hayvandan daha aşağı bir hale gelirler. Kur'an bize bu şekilde insanın bir taraftan değerli bir varlık olduğunu söylerken bir taraftan da çamurdan yaratıldığını ifade eder. Hayvanların yapmadığını yapan bir varlık olduğunu ifade eder. Bir taraftan meleklerin secde ettiği bir varlık, bir taraftan çamurdan yaratılmış. İki zıt şey bir varlıkta birleşmiş. Bir taraftan değerli olmak, bir taraftan değersiz olmak. İki zıt şey bir varlıkta birleşmiş. Bu ne demek? Bu şu demek, yani ey insanoğlu, marifet sende değil. Seni üstün olarak yarattığım için üstünsün. Melekleri sana secde ettirdiğim için üstünsün. Ruhumdan üflediğim için. Senin kendi marifetin değil. Senin mayan çamur. Bunu unutma. İşte bunu unutan Allah'a ibadet etmeye kibir meselesi yapar. Kur'an-ı Kerim bunları reddederken buyurur ki büyük melekler Allah'a secde etmekten çekinmezler. Ne İsa, ne anası, ne büyük melekler Allah'a ibadet etmekten çekinmezler. Kibir meselesi yapmazlar. Çünkü onlar kul olduklarının farkındadırlar. İnsan ne zaman kibirlenir? Kulluğunu unuttuğu zaman. Çamurdan yaratıldığını unuttuğu zaman, acizliğini unuttuğu zaman, bir mikrop bile seni yatağa düşürüyor hani. Bir mikrop seni yatağa düşürüyor bunu unuttuğu zaman. Ne zaman kibirlenir insan? İnsan olduğunu unuttuğunda, acizliğini unuttuğunda ve güç ve kuvvet eline geçtiği zaman. Güç ve kuvvet eline geçince benim dediğim olur demeye başlar, kibirlenir. Halbuki senin dediğin neden olsun ki? Sen mi yarattın kainatı? İmtihan olsun diye sana verildi bu nimetler, bu makam, bu mal, mülk, bu zeka, bu ilim imtihan olsun diye verildi. Senin marifetin değil. Dolayısıyla kendinden bilmeyip Allah'tan bilecektin. Her kim ki kendinden bilirse Kur'an diyor ki onları seyedhulûne cehenneme dâhirîn. Cehenneme girecekler aşağılık bir şekilde. Çünkü onlar büyüklenmişlerdi. Büyüklenenler alçaltılacaklar. Allahu allazi ceale lekumul leyle liteskunu fih ven nehara mubsira. Allah öyle bir Allah ki sizin için geceyi kıldı. Geceyi kıldı, yani sizin için geceyi yarattı. Liteskunu fih, o gecede istirahat edesiniz, sükunete eresiniz diye. Sükunete eresiniz diye. Ve ven nehara mubsira, gündüzü de aydınlık olarak yarattı ki işinizi göresiniz diye. Allah kainat kitabına baktırıyor. Düşünmediklerimizi düşündürtüyor. Hiç aklımıza gelmiyor. Gece oluyor, gündüz oluyor, gece oluyor, gündüz oluyor, gece oluyor, gündüz oluyor. Bir nizam devam edip gidiyor. Ve Kur'an'ın dediği gibi hakikaten gece istirahat için, sükunete ermek için. Geceliğin uyumayan adam gündüzleyin uyusa da aynı tadı alamıyor. Kur'an bu ayetiyle aynı zamanda insanlara sağlıklı bir hayatın yolunu da göstermiş oluyor. Sağlıklı bir hayat demek ki böyle olur. Geceleyin uyumakla, gündüzleyin çalışmakla. Tersine çevirdiğimiz zaman hayatımızın düzeni bozuluyor. Gece oturup da gündüzleyin çalıştığım veya gündüzleyin uyuduğumuz zaman hayatımızın düzeni bozuluyor. Allah Azze ve Celle aslında burada biyolojik saate de işaret buyuruyor. Vücudumuzda biyolojik bir saat var. Geceleyin uyumak istiyor ve gece saat 3 gibi 4 gibi teheccüd vaktinde vücudumuzdaki adrenalin zirveye çıkıyor. O sırada uyansak o adrenalinle çok güzel işler yapılır. Alışsak buna, uykumuz gelmez hale gelse o adrenalin ile insan çok güzel işler yapar. Bu adrenalin azalıyor, azalıyor, azalıyor. Öğlen vaktine kadar azalıyor. Öğlen vaktinde biraz kaylule yapar, böyle yarım saat, bir saat uyuyacak olursanız tekrar yükseliyor, zirve yapıyor. O adrenalin ile tekrar geceye kadar devam edebiliyorsunuz. İştah içerisinde, zevk içerisinde, neşeli bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Allah Azze ve Celle aslında o biyolojik saate işaret ediyor. Vücudumuzda böyle bir saat var. O saate mahkumuz. O saati değiştiremezsin. O hard diskine yüklenmiş programı değiştiremezsin. O sende var. O programı değiştiremezsin. Gece istirahat için, gündüz de çalışmak için. Sen bunu değiştiremezsin. Geceleyin sabaha kadar nöbet tutanlar ya da fabrikalarda çalışanlar sağlıklı olamıyorlar. İslam devletinde geceleyin çalışma, gece vardiyesi kaldırılmalı kanaatimce. İslam medeniyetinde gece 12 ya da gece 11, sabah 7 mesaisi kaldırılmalı. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bu ayetlerine terstir. Gece karanlık olarak yaratıldı istirahat için. لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ Orada sükunete eresiniz diye. Sen adamı çalıştırıyorsun. Hangi hakla? Adam geceleyin sükunete erecek. Hangi hakla çalıştırıyorsun? Adamın biyolojik dengesini alt üst ediyorlar. İşçilerin, vardiyeli çalışan işçilerin biyolojik dengesini alt üst ediyorlar. İnsanları sağlıksız hale getiriyorlar. Bu kitabı gönderen, bu vücudu yaratan aynı. Bu kitabı bu vücuda göre göndermiş. Aralarında bir çelişki yok. Aynı zat göndermiş. Eğer bu kitapla bu vücut arasında bir tezat olsaydı, o zaman haşa şüphe etmek caiz olurdu. Bu kitap bu vücuda uymasaydı, o zaman acaba kitabı gönderen başka biri mi? Yaratıcı değil mi acaba diye bir şüphe olabilirdi. Ama Allah Azze ve Celle öyle bir ifadeyi koymuş ki, sükunete eresiniz diye. Yani gece bunun için, dolayısıyla geceliğin çalışmak uygun değil. Erken yatıp erken kalkmak, teheccüd vakitlerinde kalkmak mümkünse, mümkün olanlar hiç olmasa bunu yapmalılar. Mümkün olmayanlar da mümkün olduğu kadar yapmalılar. Hayatı karman çorman olanlar, geceleyin çalışmak zorunda olanlar hiç olmasa evde oldukları günlerde bunu yapmalılar. Bunu sürekli yapmak mümkün değil. bu zamanda bu mümkün değil. Eğer bütün geceler yatsıdan sonra evimizde kalalım desek İslami hizmetler durur. O yüzden mümkün olmuyor ama mümkün olduğu kadar gecenin istirahat için olduğu bilinmeli. Gündüzün çalışmak için olduğu bilinmeli. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde bize kainatı gösteriyor. Dikkat edin diyor. Bakmadığımız şeyleri bize hatırlatıyor. İnsan gölgeye bakar mı? Gölgeye bakıp da mesela tefekkür eder mi? Gölgenin güzelliğini düşünür mü? Düşünmez. Aklına bile gelmez. Güneşin şiddetli olduğu bir yaz gününde bir gölge arar. O anda gölge olmasaydı ne yapardım diye düşünmez. Gece olmasaydı ne yapardın? Hep gündüz olsaydı yazın bir tane bitki kalmazdı, hepsi kavrulur giderdi. Hep gece olsaydı kışın bir tane bitki kalmazdı, hepsi donar giderdi. Bir gece olur, bir gündüz olur, ne güzel bir nizam kurulmuştur. Düşünmeyenler düşünsünler diye. Allah nimetlerini anlatıyor bize. Nimetlerini anlatıyor. Çünkü nimetlere bakan azdır. Ne kadar az düşünüyorsunuz buyuruyor bazı ayetlerde. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Var mı düşünen? Gerek Kur'an ayetlerin gerekse kainattaki ayetleri. Var mı düşünen? Allah bizi düşünmeye zorluyor. Geceyi sizin için Allah sükunete eresiniz diye yarattı. Gündüzü de mubsira olarak aydınlıkta iş yapasınız. Sizi aydınlatan bir varlık olarak yarattı. Böylece işlerinizi görürsünüz. Medeniyet meydana getirirsiniz. İnnallâhe lezû fadlin alennâs. Allah kulları üzerinde böyle bir fazil, lütuf sahibidir. Onlara karşı merhametlidir. Fakat velakin ekseren nâsi lâ yeşkurûn. Ama insanların çoğunluğu şükretmezler. Bunları görürler ama şükretmezler. Ya Rabbi eğer hep gece olsaydı ne yapardık? Hep gündüz olsaydı ne yapardık? Deyip de çok şükür demezler. Çok şükür demekle de insan şükretmiş olmaz. Şükür aslında vazifelerini yerine getirmekle olur. Gerçek şükür odur. Sadece mesela yemek yiyip de elhamdülillah demek şükür müdür? Sadece bizden istenilen o mudur? O yemekten elde etmiş olduğumuz enerjiyi Allah yolunda kullanmıyorsak, yapmamız gerekenler yapmıyorsak şükretmiş de olmuyoruz. Şükür aslında nimetlere karşı şükür, nimetleri yerli yerince kullanmakla olur. Oradan elde etmiş olduğun enerjiyi Allah yolunda kullanmakla olur. Taksiye karşı şükür nasıl olur? Çok şükür Allah bana bir taksi verdi demekle mi olur? O taksiyi Allah yolunda kullanmakla olur. Elbiseye karşı şükür nasıl olur? O elbiseyle Allah yolunda çalışmakla olur. Yemeklere karşı şükür nasıl olur? O yemekten elde ettiğin enerjiyle Allah yolunda koşturmakla olur. Namaz kılmakla olur, oruç tutmakla olur. Şükür sadece lafla olan bir şey değil. Ama insanların ekseriyeti şükretmezler. Çünkü düşünmezler. Düşünseydiler şükrederlerdi. Baksalardı geceye, ne güzel bir nimettir gece. Baksalardı gündüze, ne güzel bir nimettir gündüz. Her ikisine de ihtiyacı var insanın. Bunlar düşünseydiler, kafa yorsaydılar, o zaman Allah'a şükredeceklerdi. Zalikumullahu Rabbukum. İşte bu Allah, Rabbiniz olan Allah. Her şeyi yaratan, geceyi gündüzü sizin için bu şekilde evirip çeviren, mevsimleri ard arda getiren, işte Zalikumullahu Rabbukum. Haliku kulli şey. Her şeyin haliki, yaratanı odur. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. Fe enne tu'fekun. Madem ondan başka ilah yok, o halde nasıl çevriliyorsunuz, başka yollara götürülüyorsunuz, yazıklar olsun. Madem ki geceyi gündüzü yaratan odur, o halde siz neden başka yollara götürülüyorsunuz? فَاَنَّا تُعْفَكُونَ Nasıl çevriliyorsunuz da ideolojilerin peşinden götürülüyorsunuz? Peşinden gittikleriniz mi yarattı kainatı? Nasıl oluyor da başkalarının izinden gidiyorsunuz? فَاَنَّا تُعْفَكُونَ Nasıl çevriliyorlar? ve nasıl çevriliyorsunuz? Başka yollara nasıl sizi götürüyorlar? Hayret verici bir şey. Başka yollara insan nasıl gider? Her şeyi yaratan Allah olduğunu bilir ve başkalarının izinden gider. فَاَيْنَ تَزْحَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Kimin izinden gidiyorsunuz? Seni kim yarattı desek Allah diyecek. Gökleri kim yarattı, yeri kim yarattı desek Allah diyecek. Peki o halde sen kimin peşinden gidiyorsun? Falanın ve filanın filan ideolojilerin peşinden gidiyorsun. Yazıklar olsun. Hem kainatı yaratan Allah olduğunu söyleyecek, hem de başkalarının izinden gidecek. فَاَنَّا تُعْفَكُونَ Nasıl çevriliyorsunuz? كَذَٰلِكَ يُعْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ İşte bu şekilde Allah'ın ayetlerini inkar edenler böyle çevrilirler. Demek ki çevrilebilmelerinin sebebi Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir. Ayetleri inkar edince, ayet iki türlü, bir Kur'an'ın ayetleri, bir de kainattaki her şey bir ayettir. Delil demek ayet. Bir sinek de ayettir, bir böcek de ayettir, bir ağaç da ayettir, gece de ayettir, gündüz de ayettir. Gölge de ayettir, parmağın da ayettir, tırnağın da ayettir. Ayet iki türlü yani. Yalnız Kur'an ayetleri değil. Allah'ı ispat eden her bir şey ayettir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bu şekilde çevrilirler, yoldan çıkarlar buyuruyor. Demek ki sebep bu. Allah'ın ayetlerini inkar edince Allah kitap göndermemiştir, peygamber göndermemiştir diye inanınca o zaman bu insanı başka tarafa çevirmek toplum mühendisleri tarafından kolay olmaktadır. İstihbarat örgütleri tarafından kolay olmaktadır. İslam düşmanları tarafından, medya patronları tarafından kolay olmaktadır. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah ayet göndermemiştir dediler. Yani bu kainatı Allah yarattı, insanın da bu şekilde her gün rızıklandırıyor ve insana karışmıyor. Öyle mi? Ayet göndermedi, kitap göndermedi, peygamber göndermedi. Yani Allah karışmayan bir Allah, öyle mi? İnsana karışmayan bir Allah'a inandılar. Kanun koymayan, kitap göndermeyen, peygamber göndermeyen bir Allah'a inandılar. Böyle olunca da medya, toplum mühendisleri, istihbarat örgütleri onları bir tarafa sevk edebiliyorlar. Demek ki suçlu kendileri. Yarın diyecekler ki ya Rabbi bizi falan istihbarat örgütü bu tarafa sevk etti. Bizi falan televizyon bu tarafa sevk etti. Bizi falan ideolog filan ideolojiyle bizi falan tarafa sevk etti. Hakikat o değil. Sen Allah'ın ayetlerini inkar etmiştin. Allah ayet göndermiş diye inansaydın insan başıboş değildir. Allah insanı başıboş bırakmaz. Bir sineği bile başıboş bırakmamıştır. Beni başıboş bırakır mı ki diye inansaydın mutlaka kitap göndermiştir. Hele bir okuyayım, inceleyeyim deseydin o ideolojilerin peşinden gitmeyecektin. O zaman seni falanlar ve filanlar yönlendiremeyeceklerdi. Eğer seni falanlar filanlar yönlendirebiliyorsa sen istediğin için yönlendiriliyorsun. Yönlendirilmek istiyorsan tabi seni birileri yönlendirecektir. Onların kurduğu nizam hoşuna gidiyorsa onların peşinden gideceksindir. Allah'ın ayetlerini inkardan kaynaklanıyor demek ki. Başkalarının peşinden gitmek ve haktan çevrilmek, haktan çevrilip başka taraflara doğru götürülmek, demek ki gerçek sebebi bu. Allah Azze ve Celle kezalike yufeku lezine kanu bi ayati llahi yechadun buyuruyor. Allah'ın ayetlerini İnkar edenler böyle başka tarafa götürülürler, çevrilirler. Çünkü o aslında ayet gönderen bir Allah istemiyor. Özgür olmak istiyor. Olamıyor. Nefsinin kölesi oluyor. İnsanların kulu oluyor. Allah'a kul olmayan Allah'a insanlara kul yapıyor. Nefsine kul yapıyor. Şeytana kul yapıyor. Ceza olarak. Demek ki Allah'ın ayetlerini inkar etmeyenler başka tarafa sevk edilmezler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlar boşlukta kalınca, onlara yön veren bir ayet olmayınca, sana yön veren bir kitap olmazsa, bir Allah olmazsa, bir peygamber olmazsa tabii ki sana başkaları yön verecekler. Daha mı iyi oldu yani şimdi? Allah yön verse daha iyi değil miydi? Kur'an yön verseydi daha iyi değil miydi? İnsanlar yön verdi, daha mı iyi oldu yani? Allah'a kulluk yapsaydın, Allah sana yön verseydi, Allah'a itaat etseydin, şerefinden bir şey kaybetmezdin. Şerefin artardı çünkü o Allah'tır. O yüzden ona itaat ediyorum derdin. Ona itaat etmedin, kullara itaat ettin, şerefini kaybettin. Kullara itaat şerefi götürür. Allah'a itaat insanın şerefini arttırır. Çünkü yaratana itaat güzel bir şeydir. Allah Azze ve Celle bu şekilde Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin eninde sonunda bir takım güçler tarafından yönlendirileceğini, bu yönlendirilmenin gerçek sebebinin aslında bunlardaki inkar olduğunu bize anlatıyor. Gerçek suçluyu gösteriyor. O halde herkes kendini suçlasın. Kıyamet gününde insanlar birbirini suçlayacaklar. Reislerin peşinden gidenler diyecekler ki ya Rabbi, bu bizim reisimiz var ya, şu parti başkanımız var ya, biz onun peşinden gidip ona rey veriyorduk. O bizi bu hale getirdi ya Rabbi. Ona iki kat azap tattır ya Rabbi. Kimi diyecek ki şeytan. Ya Rabbi şeytan bizi kandırdı, ona iki kat azap tattır. Allah ne buyuruyor? Öyle değil diyor. Siz zaten Allah'ın ayetlerini inkar ediyordunuz. O yüzden şeytana da uydunuz. O yüzden reislerinizin peşinden de gittiniz. Aslında suçlu olan sizsiniz. Bunlar tartışıyorlar cehennemde. Kur'an-ı Kerim bize olmamış ama olacak olan o tartışmayı anlatıyor. Allah olmuş gibi anlatır. Çünkü Allah için zaman söz konusu değildir. Ha 10 milyar yıl evvel, ha 10 milyar yıl sonra. Allah'ın hepsi gözünün önündedir. Fark etmez Allah için. Allah olmamış olan olayı bize olmuş gibi anlatır. Çünkü olacak o. Çünkü Allah görmektedir. Allah gaybı bilendir. Ve buyuruyor ki böyle diyecekler. Kıyamet günü cehennemlikler cehennemde atışacaklar, birbirlerini suçlayacaklar. İkisi de cehennemde halbuki. Hak tabakasından olan, mustadafin olanlar, ezilmiş olanlar da cehennemde, onları ezen müstekbirler de cehennemde. Yalnız ezenler değil, ezilmeyi kabul edenler, onların izinden gidenler, yalnız Firavun değil yani, Firavunlara kulluk yapanlar da cehennemde. Birbirlerini suçlayacaklar. Ya Rabbi o bizi çevirdi diyecekler. Başımızdakiler bizi bu istikamete götürdü. Yoksa biz böyle giderdik ya Rabbi. Bu mazeretler kabul edilmeyecek. Çünkü Allah biliyor ki aslında Allah'ın ayetlerini kabul etseydiniz onları reddederdiniz, onları kabul etmezdiniz. Siz aslında Allah'ın ayetlerine inanmıyordunuz. Ve siz aslında kafanıza göre yaşamak istiyordunuz. Halbuki eyahsebul insanu en yutrake suda, insan başıboş bırakıldığını mı sanıyor? Kainatta ne başıboştur ki insan başıboş olsun? Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan, senin medeniyetini kurmanın mücadelesini veren kardeşlerimize yardım eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.